Ayrım 13.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir, Alev Alatlı, Efsuncu. Gözlerim doldu, gözleri gözlerimin üstündeydi. Gözlerimin dolduğunu Oksana Dimitrievna gördü. Alexi'nin senin için benden daha ileri bir farmason dediğini söylediler, doğru mu bu? Önlüksüz mason diye takılırdı, evet. İçini çekti. So, sen de Pravda'nın peşindesin. Yaşlı hanımefendinin peşinde olduğunu söylediği Pravda, yani hakikat, Rusya'da binlerce aydının uğruna canını verdiği muamma. Başımı salladım. Ben nafile diye razı olmayı öğrenmeye çalışıyorum madam. Maddi ve manevi dünyadan payıma düşenden fazlasını tamah etmemeyi öğrenmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Hiç ilerleme var mı peki? Rusya'ya geldiğim günkü Güloya değilim efendim. İlerleme mi bilmiyorum ama genleşme. O mutlaka var. İsa Mesih'in bedeni ve kanı niyetine tüketilen ekmek ile şarap mesela, bu ülkeye geldiğimde tam bir saçmalık olarak gördüğüm aşağı Rabbani ayini, bugün öyle değil, artık anlıyorum. Anlıyorum çünkü Aytunç parmağını kestiğinde yakalayıp emen benim. Terin incecik bir örtü gibi sardığı enfes sırtına, güzel göğsüne yumulduğumda, dünyadaki tüm yaşamla bir ve tek olduğumu hisseden benim. İnananlar İsa'nın kanını ve bedenini günahlarından arınmak ve ölümsüzlüğe kavuşmak için içlerine alır. Böylece ona iştirak ederler. Aytunç'a iştirak etmek için yanıp tutuşan benim. Sevgilinin yanı başında olmasının bile gidermediği bir özlemdir ki çektiğim, ancak kanına ve etine duhul etmek istemi gibi bir muammaya atfedilebilir. San Basileios Katedrali'nde papazın önünde diz çökmüş İsa'nın bedeninden bir parça yutmak için ağzı açık bekleyen Alexi'yi küçümsemem için, Aytunç'un içime bıraktığı menisini asla silmediğimi hatırlamam gerektiği doğrudur. Ekmeğe ve şaraba iştirak ettikten sonra dudaklarını sildiği beze, üzerinde İsa'nın bedeninden parçacıklar vardır diye gösterdiği özenin, Aytunç'un tek bir spermi zayi olmasın, tek bir sözcüğü savrulmasın diye çırpınışımı hatırlattığı da doğrudur. Ne ki günden güne kabalaşan, mukaddeslerini kaybeden bir ülkenin insanıyım. Elle tutulup gözle görülmeyen, paraya dönüştürülemeyen hiçbir değerin ciddiye alınmadığı, arsız ve çirkin bir ülke oldu Türkiye. Artık örnek alabileceğin ne martirleri var ne de ermişleri. Papaz Andrei Mihailovic'in Aşa-i Rabbani'ye, Mesih'in mukaddes ebedi lekesiz ve huşu veren sırlarına ortak olmak üzere bu kutsal mabette toplanmış olan çok sevgili kardeşlerim diye bir başlaması var. Mütevazı ve değersiz bir insan olmama rağmen dinleyin beni. Çünkü size seslenen ben değilim, kutsal ve merhametli ruhun kendisidir. Söylediklerim kişisel düşüncelerim değil, kutsal yasaların, azizlerin ve Tanrı'dan emir alan kutsal havarilerin öğretileridir. Ben insanların en küçüğü, en değersiziyim. Ne yaptıklarınızı ne de ihtiyaçlarınızı biliyorum. Bildiğim tek şey Tanrı korkusu. Aranızda vicdan azabı çeken, günah işlemiş olanlar varsa sakın günah çıkarmadan bu kutsal ateşin yanına yaklaşmaya, onunla alay etmeye cüret etmesinler. Çünkü Tanrı kahredici bir ateştir. Tanrımız, Efendimiz ve Yargıcımızın yanına iman, korku ve aşkla yaklaşanlar, onun günahları yakıp kül ettiğini, ruhlarını ışıkla doldurduğunu göreceklerdir. Ancak yanına yaklaşan arsızların hem ruhlarını hem de bedenlerini kavurur. Alexi Allah'ın gazabından korkmaz ama daha İsa'nın bedeni ağızlarında erimeden gevşeyen, fıldır fış gözleriyle birbirlerini süzen, mihrap yolunda gevezelik eden arsızların acısını yüreğinde hissederdi. Mekaniza iman kendilerinden vermeyenlerin aldatmacası. Mükemmel ahlak gibi bir aşamadan bir haber olanların acınası kibirleri. Oysa mükemmel ahlaka ulaşma, insanın öndeki en büyük meydan okuma, ister öbür ister bu dünyadaki cennete ulaşmanın olmazsa olmazı. Alexi'nin önündeki geleneksel örnek İsa Mesih'ti. Benim böyle yeniden ve yeniden tanımlanan ve yükseltilen bir çıtam yok. Ancak oralarda bir yerlerde yanan cehennem ateşi bana da korku salmıyordu. Alexi'nin ateşe yürümesiyle sonuçlanan seyri sülûkünü içselleştirebilmiş olmamın nedeni aşkı biliyor olmam. İnsanoğluna sunulan en yüce bir ayrıcalık aşk ve idrak gerektiriyor. İdrakı kesinleştirmenin bir yolu perhiz. Onun için şarabın ve ekmeğin durduğu mihraba dolu mideyle yaklaşılmaz, iftar sofrasına tok oturulmaz. Oturulmuşsa o iftar sofrası değildir. Hristiyan olsaydım bir papazın lafıyla Madame Zelenskaya'nın ucube olduğunu söylediği o kadın gibi kendimi kilisenin yerlerine atar, nöbet geçirir miydim? Sanmıyorum. Ama fısıh bayramında oruç tutan Yahudileri, Noel öncesi oruç tutan Ortodoksları anlıyorum. Orucunuz ayrılık, kavuşmanız iftar sofranızsa, aşka şirk koşmaz, sofraya tok oturmazsınız. fani dünyanın prangalarından kurtulur, kendinizi tümüyle aşığınıza hasredersiniz. Başkalarına kuşak çözmez, ibadetinizi gevşetmezsiniz. Hayatın rastgele olmadığına iman, bu dünyadan olmayan yasalara riayet, yolun yaradana gittiğine güven, adanmışlık, disiplin, sabır, direnç, cesaret, yaratıcılık. Aşk ibadettir. Alexi ile ben aşka aşıktık. İftar sofrasına tok oturmazdık asla. Biz ikimiz hayatı ömürlerimizin tükenmesiyle birlikte sona erecek bir anlamsızlıktan ibaret görmeyenlerdendik. Ölümsüzlüğü yakaladığımız duygusuyla avunabilmemiz, ebediyete kadar yaşayacak erdemlere sahip çıktığımıza inanıyor olmamıza bağlıydı. Alexi ile benim gözümüzde ölüm, çabalarımızın anlamsızlaşmasıyla çöken o nafilelik duygusunun yanında coşkuyla karşılanacak hayırhah bir kurtarıcı olabiliyordu. Ne ki ölümle uzlaşanlar anlamsızlık korkusunun ölüm korkusundan daha yaman olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri içindir ki Alexi'nin ateşe yürümesine anlam veremediler. Aziz dostumun temsil ettiği değerleri korumaya, sürdürmeye yanaşmadılar. Amerikalı hanım arkadaşı Teresa D. Cornblatt, acı ve ölümün her insanda aynı etkiyi uyandırmakla birlikte, anlamsızlığa farklı kültürlerde farklı anlamlar yüklendiğini söylerdi. Kendisinin mensup olduğu Batı kültürü, düşünüyorum öyleyse varım diyen Descartes'ten itibaren ölümü fiziki bir oluşum olarak kabullenmeyi seçmişti. Düşündüğüm sürece varım, düşünmüyorsam yokum anlayışıyla şekillenen Batı dünya görüşü doğrultusunda hayat bireyin mezara konmasıyla birlikte sona eriyor. Yaşanmışlıklar da dahil olmak üzere bu dünyaya ilişkin her şey anlamını yitiriyordu. Buna karşın ister eski olsun isterse çağdaş, ben ve Alexi gibi doğu kültürlerine mensup insanlar toplumlarını bir bütün olarak tasavvur etmekle ısrar eder. Ebediyete kadar yaşayacak bir şeyler inşa etmeye savaşırmışız. Hücreler ölür ama organizma yaşamaya devam eder şeklindeki düşünce ölüm meselesini çözer. Bizim gibiler ölümsüzler kervanına katılma umuduyla mutlu olurmuşuz. Teresa Rus kültürünün daha halen toplum denilen soyutlamayı bireyden yüce tutan aydınlanma öncesi ortaçağ dünya görüşünü yansıttığını savunurdu. Bunun böyle olduğunun bir göstergesi de Avrupa'da toprağa bağlı kölelerin 15. yüzyılın ortalarında azat edilmiş olmalarına karşın Rusların bu noktaya ancak 300 yıl sonra gelebilmiş olmasıymış. Rusya'da insan hakları meselesinin çözümü şöyle dursun, gündeme daha yeterince gelmiyor olmasını da Rusların bütünü parçalarından üstün tutmasına bağlardı. Rus insanının kendisinde bireysel yaşamını iyileştirme hakkını görmediğini, bu bağlamda Bolşevik Zudin kadar 19. yüzyılın romantik panslavizmini diriltmeye çalışan Solzhenitsyn'in de gelişmiş Avrupa'nın geride bıraktığı bir düşünce sisteminin ürünü olduğunu anlatırdı. Teresa'yı dinlerken ulus ya da toplum şöyle dursun, Allah'a bile vizyon yüklemeyen batılı dünya görüşü doğrultusunda, aşkın da az gelişmişlik sınıfına giren bir yanılsama olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünmüştüm. Nitekim öyleydi, Teresa üzgündü ama aşkın bir anakronizm olduğunu itiraf etmek zorundaydı. Alexi'nin kayın ağaçlarının patladığı o latif Mayıs sabahı kollarını açmış, masmavi gökyüzüne yükselen alevleri coşkuyla kucaklamış olmasıyla sonuçlanan anlamsızlaşma, hanım arkadaşının nezdinde Rusya'nın orta çağı ve aşkı nihayet geride bırakmaya niyetlendiğini gösteren güçlü bir atılım olarak yer aldı. Erkeğim dediği insanın bir ifadesini de Nikolay Gogol'da bulan muhteşem Rus entelijansiyasının geleneğinde ötenaziyi seçmiş olmasına şaşırdı ama akıl erdiremiyor olmayı mesele etmedi. Alexi, aşk sadece ve sadece erdemlilere bahşedilen bir mükafattır. Uğruna yaşanacak ve ölünecek bir amaçtır. Lobima'ya, farkındasın değil mi? Ya kendimizden daha üstün bir hakikate duyduğunuz hasreti Moğollara rağmen yaşatacağız, ya da toprağa iltisaklı o dilsiz ve mütehammil bitkiye dönüşeceğiz demişti. Anlamsızlığa razı olmaktansa ateşe yürüdü ki, milenyum itibariyle hükümsüzleşen önemsiz ve sefil Zelenski adlı postmodern beyinlere kazınsın ve alçaklık, kötülük ve ihanete karşı inatçı direnişimizin, bu kesintisiz ve sonsuz muhalefetin en ahlaklı amacı olan aşkı hükümsüzleştiren şeytanla birlikte anılsın. Alexi ateşe yürürken Oksana Dimitrievna da orada değildi, kilisede. Kilise orada olmadığı gibi dostları da orada değillerdi. Yalazların onu kızıl dillerinin üzerinde kaldırdığını, yaratanına ulaştırdığını göremediler. Buna karşın aziz dostumun ardından basit bir hormon dengesizliğine yüklenen intihar fiilinden öte bir şeyler kalmadı. Bana gelince, Rusya denilen bu müthiş serüvene gark olmamla sonuçlanan paramparça aşkı anlatmamın, Alexi'nin ateşe yürümüş olmasının mantığını anlatmaktan daha kolay olmadığının idrakindeyim. Ne ki bir ortak noktamız var, anlamsızlaştırılmak. Bir sabah uyanıyorsunuz ve yoksunuz. Aynaya bakıyorsunuz, yüzünüz aynı yüz, elleriniz aynı eller. Bedeninizi yokluyorsunuz, orada duruyor. Ama siz hükümsüzleştirilmişsiniz, yoksunuz. Tapındığınız Allah'ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmiş, tanımıyorsunuz. Rusya'ya ve bana böyle oldu. Aytunç nikah dairesinde, Komünist Parti seçkinleri nomenklatura Rus Beyaz Sarayı'nda birer imza darbesiyle hükümsüzleştiriverdiler bizi. Aytunç'un adını bir başkasına vermiş olmasının bende yarattığı çöküntü ve kaos, 90'lı yılların başlarında Yeltsin rejiminin ve onun Rus ve Batılı müttefiklerinin dayattıkları, sonuçları Rusların ezici çoğunluğu için facia niteliğinde olan reformlarla çakıştı. IMF'ye teslim edilen Rusya sanayisinin %60'ını kaybetti ki, bu ülkenin yurtseverlerin büyük savaşında verdiği zayiata eşdeğerdi. Enflasyon %1350'ye çıktı. 80'li yılların başlarında dünya toplamının %20'sini oluşturduğu hesaplanan Rus bilim adamlarının sayısı 3 milyon 400 binden 1 milyon 300 bine düştü. Açlıktan ölenlerin günlük ortalamaları 3 rakamlı sayılarla ifade edilir oldu. Meşruiyetini ve güvenilir tabanını kaybetmiş, aşırı derecede yıpranmış, sadece halkının desteğinden değil, bürokrasisini dolduracak güvenilir insan kaynağından da yoksun bir devlet gücü. Entelektüel bir boşluk içinde temsil ettiklerinin ihtiyaçlarını dillendirmekten aciz, bir o kadar zayıf ve deorganize muhalefet. Şok tedavisi ve özelleştirme ile yaratılan, ülke çıkarlarını hiçe sayan yeni Ruslar diye birileri. Medyayı kontrol eden finansman çevreleriyle Kremlin arasındaki enformasyon savaşları arasında bölünmüş bir halk. Kendi hükümetleriyle yabancı bir güç müşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri. Duma sözcüsü Gennady Seleznev, Rusya'nın bir haydut devlet haline geldiğini söylerken, şok tedavi babalarından Yegor Gaidar, hamasi belagat, ekonomik maceracılık ve geniş çaplı hırsızlık Rus gerçekliğinin uzun vadeli değişmezleri olacaktır diyordu. Öyle oldu. Üçüncü dünya ülkesi olmak demek, insan hayatının gündelik gereksinimlerin ötesinde daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanması demek. Tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, ahlaki ve dolayısıyla ekonomik düzelmenin mümkün olmadığı duygusunun yerleşikliği, kaderin anlaşılmaz ve denetlenemez tarihi güçlerin bir oyunu olduğunun sürgüt vurgulanması demek. Dünya yakın tarihinde yıllarca sürdürdüğü kalkınmanın meyvelerini çürümeye terk eden, üçüncü dünya olarak adlandırılan ülkelerin saflarına kaymak tehlikesiyle karşı karşıya kalan, çok iyi eğitimli, ilk yüksek teknoloji imparatorluğu Rusya. Çığlıklarını ta buralardan duyduğum ayaklar altında ezilen muhteşem bir arşiv, hükümsüzleştirilmesinin acısını oturduğum yerden hissedebildiğim muhteşem birikim. Rusya'nın trajedisini Aytunç'la yıllar içinde oya gibi işlediğimiz vizyonun, bedenlerimizin kutsandığı, daha da önemlisi ruhlarımızın çiğnenmediği, yüksek bir vizyonun yani aşkın hükümsüzleşmesiyle özdeşleştirdiğim nokta bu. Rusya'nın trajedisi hemen her tezahürünün karşılığını benim ruhumda buldu. Kendilerine bir tas çorba edinebilecekleri parayı verecek, Alman, Türk ya da Amerikalı'nın altında ter döken Moskova Fizik Enstitüsü mezunu fahişeler. Benim için bedenlerimiz kutsanırken ruhlarımızın ayaklar altında çiğnenmediği, aşk denilen o yüksek vizyonun nafileliğinin kanatları oldular. Çığlıklarımız karıştı. Sonrası? Sonrası Aytunç adını bir başkasına verdi. Ben ülkemi terk ettim. Bana bir hiç olduğumu öğretmesini, hükümsüzleştirilmişlikle uzlaşmamı sağlamasını istediğim Rusya'ya doğru yola çıktım. Kendi gözlerimle görmeyi umduğum katliam görmek değil, bir vaka olan katliamı kendi gözlerimle görmek, ölmeden ölmemi sağlayabileceğini ümit ediyordum. Öyle çok acı görecek, öyle büyük, öyle çok düş kırıklığına şahit olacaktım ki, gönlüm yorulacak, akan zamanla kavga etmekten vazgeçecek, hatta belki Aytunç'un beni gözden çıkarmış olmasını kurtuluş olarak görebilecektim. Neden kurtuluş? İnançtan kurtuluş, ülküden kurtuluş, vizyondan, hayatımdan üstün bir gerçeklik, pravda arayışından kurtuluş. İnancı, ülküyü, vizyonu idame ettirmek için gösterilen o aslında mesnetsiz çabadan kurtuluş. Mukadder bir olguyu manen ve maddeten hükümsüzleşmeyi hitamına erdirmek, bu en büyük meydan okumayı göğüslemek, dibe vurmak. En kötü kötüyü yaşamak istiyordum. En karanlık karanlığı, en soğuk soğuğu, en geniş genişliği, en yüksek yüksekliği, en yalnız yalnızlığı, en kayıp kaybolmuşluğu. Hepsini görmek, hepsini geçirmek ki geride bir sürpriz olasılığı, bir umut kalmasın. Avrasya'nın korunmasız iç steplerine, kuzey 60. paralele doğru karanlık ormanlara, tayga dedikleri bodur çamların, köknarların serpiştirildiği ıssıza yol veren topraklara, -50 derecenin şaşırtmadığı, güneşin bir battı mı bir daha doğmadığı ıssıza çekilmek istiyordum. bu tekinsiz deneyim için en uygun coğrafyanın dünyanın bu en büyük kara kitlesi Rus toprakları olduğu muhakkaktı. Anadolu değil, Anadolu'da umut tükenmez ve ben umutla oyalanmak istemiyordum, artık istemiyordum. Alexey Rus köylüleri gibi demişti. Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra Rus köylüleri kuzeye ormanlara çekilirler ve orada medeniyet yorgun düşer, uykuya yatar. İnsanoğlu en başa döner, toprağa iltisaklı bitkiye dönüşür, dilsiz ve dayanıklı. Savaşçı imparatorların estirdikleri fırtınaların rastgele savurduğu ezeli ve ebedi köy çocuklar peyda eden, toprak anaya tohum gömen o sonsuz köylü yeniden ortaya çıkar. Kendi yağında kavrulan kıvrım kıvrım bir canlı kümesi. Ölmeyecek kadar gıda, ehemmiyetsiz tasarruflar, ehemmiyetsiz servetler ve tahammül. Yığınlar ayaklar altında ezilirler ve fakat yaşaya kalanlar ölenlerden boşalan yeri ilkel doğurganlıkla doldurur ve acı çekmeyi sürdürürler. Bu ibare Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra ibaresi sonradan Alex ile aramızda paralı oldu. Payına düşenden fazlasına tamah etmeyen insan hallerinin bundan daha iyi anlatılabileceğini hala sanmıyorum. Hem ayaklar altında ezilip pırtlayan bir can, hem pırtlatılmak üzere yeni bir can dölleyen can, hem de pırtlatılmaya namzet yeni can olan can. Olmak, Alexi'nin sonsuz insanı, yani bir fikirden bir soyutlamadan ibaret olan insan, yani nafile bir ben. Rusya ve ben ya toprağa iltisaklı o dinsiz ve dayanıklı bitkiye dönüşecek ya da birikimimizi korumak için savaşacaktık. Birikimimizi yani vizyonumuzu yani daha üstün bir hakikate duyduğumuz hasreti yani aşkımızı. Ben Anadolu kaypaklığı, dilerseniz bilgeliğiyle hiçlikle uzlaşmanın yollarını aramaya durdum. Alexey Rus aydınlarının, insan tanrısallığa ancak kendi varlığını doğrulayan bir eylemle ulaşır. O eylem de intihardır geleneğinde ateşe yürüdü.
Ayrım sonu.